Ayrım 18. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 155. Prensesin ölümünden bu yana malikanedeki personel sayısı iyice azalmıştı. Böylece Kanitz rahatça içeri girip her yeri dikkatle inceleme fırsatı buldu. Güzel ve bakımlı bir malikane diye düşünüyordu. Panjurlar yeni boyanmış, dış cephe badanası yapılmış, bahçe çitleri de yeni onarılmış. Evet, Petrovic işini biliyordu. Bu bakım onarım masraflarının hepsinden cebine komisyon akıyordu nasılsa. Ama bu Petrovic de neredeydi? Evin ana kapısı kapalıydı. Defalarca tüm gücüyle çalmasına rağmen müştemilatta da herhangi bir hareket olmadı. Ortalıklarda kimse görünmüyordu. Yoksa bu kahrolası çıkarcı herif daha şimdiden o budala Dietzenhof'la anlaşma yapmaya Budapeşte'ye mi gitmişti? Kanitz sabırsızlık içinde kapıdan kapıya koşturdu, kapıları çaldı, el çırptı, seslendi ama nafileydi bütün bunlar. Ortalarda kimse görünmüyordu. Sonunda küçük bir kapıdan geçip yavaşça yaklaşınca limonlukta bir kadın olduğunu fark etti. Camın dışından bakınca sadece kızın çiçek suladığı görülüyordu. Demek sonunda bilgi alabileceği birine ulaşmıştı. Kanitz limonluğun camına vurdu. Bakar mısınız diye seslenirken bir yandan da dikkat çekmek için ellerini birbirine vuruyordu. İçeride kendini tamamen çiçeklere kaptırmış olan kadın bu gürültülerden birden ürktü. Suçlu gibi çekingen bir tavırla kapıya gelmesi epey sürdü. Sarışın, zayıf, koyu renkli, basit bir bluz giymiş olan kadın üzerine pamuklu bir iş önlüğü bağlamıştı. Pek de genç sayılmazdı. Elindeki yarı açık bahçe makası ile şaşkınlık içinde kapının eşiğinde duruyordu. Epey gergin olan Kanitz sabırsızlıkla bağırdı. İnsanı ne kadar çok bekletiyorsunuz? Petrovic nerede Allah aşkına? Kim dediniz diye sordu zayıf kadın şaşkınlık dolu bakışlarla. Bu arada istemeden bir adım geri çekilmiş, bahçe makasını da arkasına saklamıştı. Kim mi? Burada kaç Petrovic var ki? Kahya'yı kastediyorum. Burada olması gereken tek Petrovic'i. Aa, özür dilerim. Evet, Kahya. Onu ben de henüz görmedim. Sanırım Viyana'ya gitmiş. Karısı akşama döneceğini umduğunu söyledi. Umarım, sanırım diye düşündü Kanitz öfkeyle. Akşama kadar beklemesi gerekecekti. Bu, otelde bir gece daha geçireceği anlamına geliyordu. Bir sürü gereksiz masraf, üstelik sonucun ne olacağı da kesin değil. Çok kötü. Sanki gidecek başka gün yok muydu diye homurdanarak kadına döndü. Bu arada malikaneyi gezebilir miyim? Anahtarı olan biri var mı? Anahtar mı? Diye tekrarladı kadın şaşkınlık içinde. Evet, çok mu garip bir şey söyledim? Anahtarlar diyordum. Niye böyle aptal aptal sallanıyor diye düşünüyordu bu arada. Hiç kuşkusuz Petrovic ona kimseyi içeri almamasını söylemişti. Neyse en kötü ihtimalle dolgun bir bahşişle bu ürkek tavşanın gönlünü alabilirdi nasıl olsa. Kanitz hemen neşeli bir tavır takınarak Viyana köylülerine özgü bir şiveyle konuşmaya başladı. Benden böyle korkmanız gereksiz canım. Yalnızca bir göz atacağım. Bir şeyler yürüteceğimi sanmıyorsunuz ya. Şimdi söyleyin bakalım anahtarınız var mı yok mu? Anahtar mı? Tabii anahtarım var diye kikeledi kadıncağız. Ama ben Kahya'nın ne zaman döneceğini bilemiyorum. Size eve şöyle bir göz gezdirmek için Petrovic'e ihtiyacım olmadığını söyledim. Neyse lafı uzatmayalım. Evin içini biliyor musunuz? Kadının şaşkınlığı giderek artıyordu. Sanırım evet, biraz biliyorum. Tam bir salak diye düşündü Kanitz. Şu Petrovic de ne zavallı insanları çalıştırıyor. Sonra yüksek bir sesle emretti. Hadi artık gidelim, fazla zamanım yok. Kanitz önden yürümeye başladı. Kadın tedirgin ve munis bir halde onu izliyordu. Evin kapısına geldiğinde yine kararsızlıkla duraladı. Tanrı aşkına açın şu kapıyı artık diye haykırdı Kanitz sabırsızca. Bu arada kendi kendine bu kadın niye böyle endişeli, niye böyle şaşkın davranıyor diye soruyordu kızgınlıkla. Kadın küçük, yıpranmış deri çantasından anahtarları çıkarırken Kanitz tedbir olsun diye yine de sordu. Bu evdeki göreviniz ne? Şaşkınlık içindeki kadın bir an için kızararak duraksadı. Ben diye söze başladı ama hemen düzeltme gereksinimiyle sözünü değiştirdi. Ben prensesin oda hizmetçisiydim. Kanitz'in bir anda nefesi kesildi. İnanın bana onun tipinde bir adamın soğukkanlılığını kaybetmesi olacak şey değildi. Ama oldu işte. Elinde olmayarak bir adım geriledi. Yani siz Fräulein Dietzenhof musunuz? Evet diye yanıtlayan kadının suçüstü yakalanmış gibi ürkek bir hali vardı. Kanitsin o zamana kadar hiç yaşamadığı bir duygu varsa o da mahcubiyetti. Ancak o anda mahcubiyetten ne yapacağını bilemez bir haldeydi. Kekes Falva'nın varisi gizemli Fräulein Dietzenhof'un üzerine körü körüne gitmişti. Hemen sesinin tonunu değiştirdi. Özür dilerim diye mırıldandı sıkılarak ve telaşla şapkasını çıkarıp ekledi. Çok özür dilerim saygıdeğer bayan, gerçekten çok özür dilerim ama bana kimse sizin buraya geleceğinizden bahsetmemişti de. Bilmiyordum inanın, buraya gelmemin nedeni yalnızca... O anda susup kaldı. İşte inanılabilecek bir özür bulmanın zamanı gelmişti. Yalnızca sigorta işlerini halledecektim. Yıllar önce prensesin sağlığında da buraya pek çok kez gelmiştim. Ne yazık ki saygıdeğer bayan, o zamanlar sizi tanıma fırsatı bulamamışım. Yalnızca sigorta kapsamındaki her şeyin halen burada olup olmadığına bakmak istiyordum. Bu bizim için bir zorunluluk. Ama neyse, bunun acelesi yok. Lütfen, lütfen rahatsız olmayın diye atıldı kadıncağız korkuyla. Bu gibi konulardan hiçbir şey anlamıyorum. Sanırım Herr Petrovic'le konuşmanız daha doğru olacak. Kesinlikle, kesinlikle diye yanıtladı Kanitz. Henüz kendini tam olarak toparlayamamıştı. Tabii ki Herr Petrovic'i bekleyeceğim. Ona doğruları anlatmak gereksiz diye düşünüyordu. Yalnız eğer sizce bir sakıncası yoksa içeriye bir göz atmak isterdim saygıdeğer bayan. Böylece her şey çabucak hallolmuş olur. Yalnızca birkaç dakika. Sanırım envanterde önemli bir değişiklik olmamıştır. Hayır, hayır dedi kadın telaşla. Hiçbir değişiklik yok. Eğer bundan emin olmak istiyorsanız. Kanit, sağ olun saygıdeğer bayan, çok naziksiniz dedikten sonra hafifçe eğildi ve beraberce malikaneye girdiler. Salonda bakışları ilk olarak sizin de bildiğiniz dört sütuna takıldı. Sonra Edith'in koltuğu, Çin porselenlerinin durduğu camlı dolap, yeşim biblolar, İşlemeli ipekler, hepsi yerli yerindeydi. Rahatlamıştı, aradıkları buradaydı. Aptal Petrovic hiçbir şeyi yürütmeye kalkışmamıştı. Adamın işi gücü yulaf, buğday, patates gibi ürünlerden ve tamir bakım harcamalarından komisyon almaktı. Bu arada Fräulein Dietzenhof, mahcup bir tavırla bu yabancı beyi telaşla etrafa bakınırken rahatsız etmeme çabası içinde panjurları açıyordu. Işığın içeri dolmasıyla büyük cam kapılardan bahçe manzarası tüm güzelliğiyle ortaya çıkmıştı. Bir şeyler söylemeliyim diye düşündü Kanitz. Onu böyle kendi halinde bırakmak doğru değil. Onunla dost olmalıyım. Bahçenin manzarası ne kadar güzel diye söze başladı derin derin iç çekerek. Burada yaşamak harika bir şey olmalı. Evet, çok güzel. Kadın söyleneni onayladıysa da bunu pek de içtenlikle söylemediği seziliyordu. Kanit, kadının düşüncelerini açıkça belirtmemeyi öğrenmiş olduğunu seziyordu. Kadın neden sonra bunu doğrularcasına ekledi. Aslında saygıdeğer prenses kendini burada hiçbir zaman mutlu hissetmedi. Ova görüntülerinin onu melankolikleştirdiğini söylerdi. Aslında dağlık bölgelerden ve denizden çok hoşlanıyordu. Ayrıca bu bölgeyi çok ıssız buluyordu ve buranın insanlarını da. Yeniden sustu. Konuş onunla, konuşturmalısın onu diye anımsattı. Kanitz kendi kendine. Onunla bağlantıyı koparmamalısın. Umarım siz burada bizimle beraber kalırsınız saygıdeğer bayan. Ben mi? Ellerini hiç istemediği bir şeyi geri itmek istermişçesine kaldırmıştı. Ben mi? Hayır. Yo hayır. Tek başıma bu koskoca evde ne yapacağım ben? Hayır hayır. İşleri yoluna koyar koymaz gitmeyi düşünüyorum. Kanitz yan tarafında durmuş dikkatle kadını inceliyordu. Zavallı ev sahibi bu koskoca salonda ne denli ufak, narin bir görünüşü vardı. Biraz solgun ve ürkek bir görüntüsü olmasa güzel bile sayılabilirdi. Kıvrık kirpikleriyle ince uzun yüzü yağmur sonrası doğayı anımsatıyordu. Yumuşak, sıcak, peygamber çiçeği kadar mavi gözleri kıvrık kirpiklerinin gerisinden çevreyi ürkek bakışlarla süzüyor, içten canlı bakışlarla bakmayı başaramıyordu. Deneyimli bir gözlemci olarak Kanis hemen anlamıştı. Bu hayatın darbesini yemiş bir insandı. İnsanın istediği gibi parmağında oynatabileceği, kendi iradesi olmayan biri. Evet, konuşmalı, konuşturmalıydı onu. İlgili bir tavırla alnını kırıştırarak bilgi edinmeyi sürdürdü. Peki ama bu güzel malikane ne olacak? Buranın çok iyi yönetilmesi gerekir. Hem de yetkin biri tarafından. Bilemiyorum, bilemiyorum. Bunu söylerken son derece sinirli olduğu hemen göze çarpıyordu. Huzursuzluk ince zarif bedeninin tamamına yayılmışa benziyordu. O anda Kanitz, kadının yıllardır kendi başına karar verecek gücü hiçbir şekilde kendinde bulamadığını ve kadının sırtına kaldırabileceğinden çok daha fazla sorun yüklemesi nedeniyle bu mirasın onu sevindirmekten çok ürküttüğünü anladı. O anda kafasında bir şimşek çaktı. 20 yıldır almayı, satmayı, pazarlamayı, zorla kabul ettirmeyi boşuna öğrenmemişti. Alıcıyı cesaretlendirirken satıcının cesaretini kırmak gerektiğini çok iyi biliyordu. İşin en temel kuralı buydu ve hiç zaman kaybetmeden işe koyuldu. Onu buradan iyice soğutmak gerek diye düşündü. Böylece işin tamamını ele geçirip kiralamada Petrovic'in önüne bile geçebilirdi. Belki de bu herifin Viyana'ya gitmiş olması onun için büyük bir şanstı. Yüzüne bilinçli olarak iyice sıkıntılı bir ifade vererek konuşmaya başladı. Evet, haklısınız. Böylesine büyük bir malikane sürekli dert demek. Sahibine rahat yüzü göstermez. Her gün sürekli olarak çalışanlarla, kahyalarla, evdeki hizmetçilerle uğraşmak gerek. Tabii komşularla da, sonra vergiler, avukatlar. İnsanlar bir yerde para ve mal olduğunu görmesinler. Elindekini, avucundakini almak için her şeyi yaparlar. Ne kadar iyi niyetli olursanız olun, çevrenizdekiler hep kuyunuzu kazmaya çalışan düşmanlardır. Hiç ama hiçbir şey gerçeği değiştirmez. Para kişileri tahrik eder, yolsuzluğa sürükler. Maalesef, maalesef ki gerçek bu. Çok haklısınız. Böylesine büyük bir malikaneyi yönetebilmek için demir gibi bir yürek gerek. Yoksa dayanmak mümkün değil. Sadece bunun için doğmuş ve bu ortamda yaşamış olsanız bile kavga hiç bitmez. Aa evet diye inledi kadıncağız derin derin iç çekerek. Kötü anılarının canlandığı belliydi. Konu para olunca insanlar çok acımasız oluyorlar. İğrenç oluyorlar. Gerçekten iğrenç. Bunu eskiden hiç bilmiyordum. İnsanlar mı? İnsanlardan bana ne diye düşündü Kanitz. İyi ya da kötü olmaları onu hiç ilgilendirmiyordu. En kısa zamanda ve en uygun koşullarla malikaneyi kiralamak. O anda onu tek ilgilendiren buydu. Bir yandan kadını dikkat ve nezaketle dinliyor, ona hak vermişçesine davranıyor, öteki yandan beyninin bir köşesinde bu konuyla ilgili hesaplar yapıyordu. Bir konsorsiyum kurup malikanenin tüm mal varlığını, arazileri, şeker fabrikasını ve harayı kiralamak mı? Daha sonra hepsini Petrovic'in yönetimine bırakır, kendi gelirini garantiye alırdı. Önemli olan kira anlaşmasını hemen yapmayı sağlayacak şekilde kadının gözünü korkutmaktı. Bu kadın kendisine sunulan her teklifi kabul ederdi. Hesap bilmiyordu. Yaşamında hiç doğru dürüst para kazanmamıştı. Bunun için de fazla parası olmayı hak etmiyordu. Bir yandan kafasının içinde bu tilkiler dolaşırken, diğer yandan kadın daha da ürkütecek konuşmalarını sürdürüyordu. En kötüsü bitmez tükenmez mahkemeler. Her ne kadar iyi niyetli olursan ol, anlaşmazlıkların sonu gelmez. Bu yüzden mal sahibi olmaktan hep korkmuşumdur. Hiç durmadan davalar, avukatlar, duruşmalar, tartışmalar, ayak oyunları, skandallar. En iyisi mütevazi bir yaşam sürmek, güvende olmak ve sürekli sinirlenmek zorunda kalmamak. Böyle bir malikanenin sahibi olarak insan hayatta bir şeylere sahip olduğunu zanneder. Ama gerçekte bu, başkaları için hayatını feda etmek demek. Sakin, huzurlu bir hayata ulaşmak olanaksızdır. Aslında bu muhteşem şatoda yaşamak, bu servetin sahibi olmak harika bir şey ama bunun için çelik gibi sinirlere ve gerçekten demir gibi bir yumruğa sahip olmak gerek. Yoksa altından kalkılması olanaksız bir yük. Kadın başını eğmiş, dikkatle onu dinliyordu. Birden başını kaldırarak derin bir iç çekmeyle haykırdı. Evet, çok büyük bir yük. Ah, bir satabilseydim. 18. ayrımın sonu. Sayfa 162.